yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. İyi haftalar sevgili dinleyicilerimiz. Başkent'ten merhaba diyoruz hepinize. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla birlikteyiz. Bugünkü Hayatın Sesleri'nde yine 15.55'e dek. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar yine bugünkü Hayatın Sesleri'ni. Sevgili Ayhan Taşçı sizlere ulaştırıyor ve speakeriniz ben Nilgün Doruk. Sizleri de beklediğimizi yayınımıza hemen hatırlatmak istiyoruz. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz program boyunca Hayatın Sesleri'ne. Elektronik posta adresimizi de hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra haftanın ilk birlikteliğindeki ilk müziğimiz geliyor şimdi. Kulaklarımıza.
Eski ve yırtık ve solgun ve durgun ama duvarımda bak atamam sevdalı resimleri al zamansız eridik tükendik neden böyle apansız kimlere yenildik ve eskidik. Son bakışın duruyor gözümde. Bir alev gibi deli mavi. Gülüşün duruyor yüzümde. Çok sevenlerin deli hali. Söz sana yemin sana söz. Kör olayım yalansa.
dünya bir hazine. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sektör uzmanı sevgili Tolga Korucu bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, 30 Nisan Uluslararası Caz Günü. Biz de UNESCO'nun bununla ilgili yaptıklarını dinleyicilerimize paylaşmak için sizi davet ettik stüdyomuza. Ama öncelikle şöyle bir cazın kökenine başlayalım, sonra UNESCO ve caz diyelim isterseniz.
Doğru. Zaten UNESCO ile cazın bağlantısını anlamak için öncelikle birazcık kökenine inmemiz gerekiyor cazın. 19. yüzyılın sonuna, 20. yüzyılın başına doğru ortaya çıkan bir tür bu ve o kadar aniden ortaya çıkıyor ki bu müzik ortaya çıktıktan ve yapılmaya başladıktan bir süre sonra hala ismi konulamıyor. O kadar aniden ortaya çıkan bir müzik yapısı bu. Sonradan o dönemin depresif ve böyle üzücü şarkı şekillerinin yanı sıra böyle bir ritmik enerjisi çok yüksek olan bir müzik türü ortaya çıktığı için o döneminde argo kullanımıyla bir caz ismi veriliyor buna. Blues'dan ilham alınıyor. O dönemki Amerika'daki Afro-Amerikalılar denen vatandaşlar tarafından yapılıyor ve o zamanki insan hakları ya da vatandaşlık hakları bakımından birazcık daha dezavantajlı olan bu grupların bu müzeye yönelmesi hakikaten onların topluma entegrasyonunu sağlamış oluyor. Böylece sadece bir müzik türü olmaktan çıkıp toplumu ve insanları bir araya getiren güzel bir yapı haline geliyor ve ortaya çıktığı andan itibaren çok geniş kitlelere ulaşmaya başlıyor. Sadece tek bir alan olarak değil, işte soul, jazz rock, jazz funk, smooth jazz, etno jazz, avantgarde jazz gibi çok farklı alanlara gidiyor ve bu müziği yapabilmek için sadece tek bir enstrüman değil, birden fazla enstrümana yönelmek gerekiyor. Klarnet, flüt, trompet, piyano, gitar gibi. Böylece caz ortaya çıkmış oluyor ve sadece o dönemin değil şu anda çok fazla sevilen bir müzik türü olarak da devam ediyor.
Evet, işte o saydığınız sazların üstadları buluşacaklar yine 30 Nisan'da Dünya Caz Günü dolayısıyla. Biz de bir dönem ev sahipliği yaptık İstanbul olarak ama peki şimdi öncelikle ne zaman ve niye ilan edildi acaba? UNESCO'ya nasıl dahil oldu caz?
Şöyle, UNESCO'nun kurulduğu 1945 yılından beri amacı barışı insanların zihninde inşa etmek olduğu için her türlü kültürel anlamda insanları birbirlerine yaklaştıran, birbirlerine hoşgörü gösterebilecekleri alanları teşvik ediyor UNESCO. Ve cazın da kültürler arası diyalog, kültürel çeşitlilik, barışın teşvik edilmesi, hatta toplumsal cinsiyet eşitliği gibi alanlara yardımcı olması UNESCO'nun dikkatini çekiyor. UNESCO'nun bütün öncelik alanlarına, misyonlarına, ideallerine uyan bir müzik türü caz. Bu sebeple de 2011 yılındaki UNESCO'nun 36. Genel Konferansı'nda 30 Nisan'ın her sene Uluslararası Caz Günü olarak kutlanması kararı alınıyor. Bunu Birleşmiş Milletler de benimseyerek takvimine ekliyor. Burada cazla ilgilenen ya da caza ilgi duyan, caz tutkunu olan kişilerin, toplumların, okulların, sanatçıların, akademisyenlerin bir araya gelerek cazla ilgili daha fazla bilgiye sahip olması, cazla ilgili öğrenebilecekleri farklı alanlara yönelmeleri, müzikleri dinlemeleri, konserlere gitmeleri için böyle bir gün ortaya çıkıyor. Ve burada tabii ki UNESCO'nun önceliklerinden biri olan yaratıcılığın da teşvik edildiğini görüyoruz.
Kültürler arası diyalog ve anlayışı artırıcı özelliğini de görüyoruz tabii ki böyle günlerde. Peki kaç ülke tarafından kutlanıyor?
UNESCO'ya üye olan 196 ülke var, üye devlet. Bunların hepsi 30 Nisan'da daha önceki bir aylık süreçte UNESCO tarafından bilgilendirilerek kutlamalar yapmaları gerektiği, kimlere caz hakkında nasıl bilgi verebileceği konusunda kısa bilgi notları olur ya da videolar olur, konserler olur. Bunlarla ilgili bilgiler iletiliyor ve dünya genelinde de 196 ülke UNESCO'ya üye olan 196 devlet tarafından bugün kutlanılıyor.
Evet, peki programlar ve etkinlikler neye göre düzenleniyor? Örneğin hani başta da söyledim ya, İstanbul'da ev sahipliği yaptı. Biz neye göre nasıl ev sahipliği yapmıştık? Bu sene nerede?
Şöyle oluyor, bu caz günü kutlamaları ile ilgili UNESCO her sene bir ilana çıkıp daha sonraki seneler için başvuruları takip ediyor. Daha önceden yapılan etkinlikler şöyle. Dünya genelinde her ülkede etkinlik yapılıyor, konserler, çalışmalar düzenleniyor ama sadece bir tane etkinliğin ana etkinlik olmasına karar veriliyor. Bu daha önceden 2012'de Paris'te, 2013'te İstanbul'da, 2014'te Japonya'da, Osaka'da, 2015'te tekrar Paris'te ve geçen senede Birleşik Devletler'in eski başkanı Obama tarafından ev sahipliği yapılacak şekilde Washington'da yapılmıştı. Bu senede Küba'da, Havana'da yapılacak. Buraya o ülkenin hakikaten caza karşı, yaratıcılığa ya da bu müzik türüne karşı bir ilgisi var mı? Böyle bir ev sahipliğini yaparsa dünya genelindeki caz sanatçılarını bir araya getirebilir mi? Bunu yapabilecek faaliyet alanı, konser alanı ya da insanların, vatandaşların buna ilgi duyabileceği alanları yaratma özellikleri var mı? Bunlara bakılıyor. Böylece her sene için bir şehir seçiliyor ve orası ana etkinlik alanı olarak belirleniyor. Bu sene Küba seçilmesinin sebebi de müzik bakımından hareketli bir yer olması, çok fazla caz sanatçısına sahip olması. Kültürel anlamda da bir zenginliğe sahip olduğu için UNESCO tarafından Havana seçildi bu sene. Orada da 30 Nisan ve devamındaki hafta boyunca dünyaca ünlü caz sanatçıları bir araya gelecekler, konser verecekler. Bu konserlerin güzel yanı UNESCO'nun internet sitesinden canlı yayında dünyanın her tarafına izlenebilecek hale gelmesi. Böylece dünya genelindeki işte caza ilgi duyan kişilerin de bu konserleri takip etmesi, diğer seneler için belki ev sahipliği için başvuru yapmaları da sağlanıyor.
Evet, müzikseverler caza doyacaklar. Evet, 30 Nisan günü. Peki bizdeki etkinlikler kapsamında neler var acaba?
Bizim UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak daha önceki yayınlarda da belirttiğimiz üzere komitelerimiz var. Uzmanlarımız Türkiye genelinden bir araya gelip özel konular üzerinde çalışıyorlar. Bir kültürel ifadelerin çeşitliliği ihtisas komitemiz var. Ben oranın ilgili sektör uzmanıyım. Onlar işte caz günü gibi, radyo günü gibi bu tarz günlerle ilgilenen, bu tarz çalışmaları yürüten komitemiz. Bu komitemizde bizim yaptığımız çalışmalar örneğin 2015 senesinde Türkiye'deki bütün kadın caz sanatçılarının bir araya gelip konser verdiği Bursa'da bir etkinlik yapılması olmuştu örneğin. Burada peki bizim yaptığımız nasıl bir süreç var? Biz UNESCO'dan gerekli bilgileri alıyoruz. O senenin diyelim ki konserlerle ilgili öne çıkarılan konuları vardı. Diyelim ki toplumsal cinsiyet eşitliği mesela. Bununla ilgili Türkiye'deki bütün ilgili işte caz dernekleri, müzik dernekleri, cazla ilgili bütün kurum kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına ve bireylere bu konuyu bildiriyoruz. Sonra Türkiye içerisinde bütün kadın caz sanatçıların bir araya gelebileceği bir konser planlıyoruz. Oraya gelen sanatçılarımız da...
Bu sene böyle mi?
Bu 2015'te böyle yapıldı. 2015'te. Bu sene için böyle bir konser öngörülmedi henüz. Gerçi daha bir hafta kadar da bir zaman var. Hani belki farklı etkinlikler de ortaya çıkacaktır. Bunun dışında UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova'nın bugünle ilgili her sene yayınladığı bir mesaj oluyor. Bu yayının, bu mesajın Türkçeleştirilmesi, Türkiye'deki bütün kurumlara iletilmesi bir üst yazıyla. O da bize... O da bizim yaptığımız bir çalışma oluyor. 2015 yılında söylediğim gibi böyle bir etkinlik yapılmıştı. Daha önceden yine kurumların ve ilgili sanatçıların bir araya geldikleri etkinlikler, yurt dışındaki o ana etkinliğe gönderdiğimiz sanatçılar gibi de çalışmalarımız mevcut oluyor.
Evet. Peki program belli mi?
Bu sene 30 Nisan gününde Türkiye içerisinde bildiğimiz kadarıyla UNESCO'nun da sayfasına kaydedilmiş olarak... yüzü aşkın şu an etkinlik görünüyor. Özellikle radyoların ve üniversitelerdeki müzik topluluklarının cazla ilgili yapacağı çalışmalar olmak üzere. Ama Küba'daki etkinlikte şöyle olacak. Bildiğim kadarıyla 100'e yakın sanatçı var şu an. 30 Nisan gününden başlayarak devam eden bir hafta boyunca işte her gün 10-15 konser olacak şekilde ve daha önce söylediğim gibi canlı yayınlarla paylaşılacak üzere bir program yönetecek UNESCO. Ve bildiğim kadarıyla da 2018 ve 2019 yılları içinde başvuruları şu anda başvuruyu açık hale getirdiler. Yani önümüzdeki senelerde de belki yine Türkiye'den farklı bir şehir olur. Ev sahipliği yapma durumumuz da olabilir.
Evet, çok güzel. İstanbul değil de bir başka şehir olabilir. Evet. Çünkü az önce saydıklarınız arasında Fransa iki kez yapmıştı bu süre zarfında.
İlk başladığı yılda Paris'te yapılmıştı genel merkezde. Devam eden yıllarda işte İstanbul'da ve Osaka'da, Japonya'da yapıldı. 2015 senesi için nerede yapılacağına tam olarak karar verilemediği için tekrardan genel merkezde yapılmaya karar verildi. Bir önceki senede özellikle Obama'nın, Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Obama'nın özel isteği üzerine Washington'da oranın ev sahipliği yaptığı bir etkinlikle düzenlendi. Bu sene Küba'da yapılacak. Daha sonraki yıllara da gelen başvurular üzerinden bir yer belirlenecektir diye
düşünüyorum. Peki o başvuruları nasıl değerlendiriyorlar? Kim değerlendiriyor?
Bu UNESCO Genel Merkezi'nde bir kültür departmanı var. Oranın ilgilendiği bir alan bu caz günü ve cazla ilgili uygulamalar. Oraya bir başvuru formu üzerinden hani neden biz buraya bu etkinliğe ev sahipliği yapmalıyız? Bizim ne gibi yeterliliklerimiz var? Caz sanatçılarımız şöyle, cazla ilgilenen vatandaşlarımız şöyle, cazla ilgili dernekler, müzik toplulukları, üniversitelerdeki öğrenci toplulukları böyle. Hani oraya bir proje gibi, biz bunu yapabiliriz gibi onu gösteren bir başvuru formuyla iletiliyor. Genel direktörlükte, genel merkezdeki bu kültür departmanı da bildiğim kadarıyla çok detaylı bir araştırmadan geçiriyor bunları. Sonra da açıklayarak şehirler arasında bir karşılaştırma yaparak bir şehir belirliyorlar ve orada yapılıyor.
Evet. Konserler. Şimdi kökenleri hakkında bilgilendirmeler yapmak da aslında
doğru.
Önemli rollerinden Hı-hı. biri galiba, değil mi?
Öyle, çünkü şöyle bir soru olabilir. UNESCO neden caza bir uluslararası gün ayırdı da neden pop olmadı, neden hip hop olmadı gibi böyle bir soru olabilir. Ama cazın hem ortaya çıkış süreci hem devam ettiği süreçteki yapılanması UNESCO'nun hakikaten baktığınız zaman idealleriyle, misyonlarıyla çok uyumlu. Çünkü UNESCO önceliği kültür ve eğitim olan, kültürel çeşitliliği, barışı ve hoşgörüyü her zaman ön plana koyan bir kurum olarak caz gününün ortaya çıkmasını gayet yeterli görüyor kendince. Bizim de çok makul gördüğümüz bir gün bu. Çünkü cazın dediğim gibi o zamanki dezavantajlı grupları, vatandaş gruplarını toplumla entegre ediyor olması UNESCO'nun sanki UNESCO'ya biçilmiş kaftan, öyle bir müzik türü olarak görebiliyoruz bunu. Bunun dışında sadece bir ülkeye ait olmaması, dünya genelinde de başvurulan, dinlenen, söylenen bir müzik türü olduğu için de cazın UNESCO içerisine böyle dahiliyeti hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşmiş oluyor.
Gerçekleşiyor, evet. Aslında müziğin birleştirici etkisinden yararlanmak için de bir vesile aslında bugünler, değil mi?
Yani tabii ki cazı ön plana çıkıp caza önemli bir uluslararası gün ayırıp diğer günleri de diğer müzik türlerini de görmezden gelmiyor UNESCO. Her müzik türüyle bağlantısı var. Dünya genelinden birçok sanatçı, sadece caz değil, caz olsun olmasın, bir sürü farklı müzik alanından bir araya gelip konserler ve UNESCO Genel Merkezi'nde bilgilendirici toplantılar, atölyeler gerçekleştiriyorlar. Ama sizin de dediğiniz gibi birleştirici bir güç olması müziğin, UNESCO'nun oraya yönlenmesinin hakikaten önemli bir etken.
Evet, dolayısıyla hem Türkiye'de hem dünyada bir gün bile olsa müzikseverler caza doyacaklar.
Aynen,
çünkü hem gidecekleri konserler var, izleyecekleri kişiler var. Aynen. Hem de internet aracılığıyla evet. izleyebilecekler. Bu da çok önemli bir avantaj tabii
yani
ki.
Yani bence en önemli özellik burada canlı yayın olması. Çünkü bu konserlere gidemeyecek olan kişiler veya o esnada bulunması gereken yerlerin olduğu kişiler olabilir. Buna internet üzerinden çok rahat bir şekilde UNESCO'nun genel merkezinden o dünyaca ünlü caz sanatçıları, hani konserlerine bilet bulamadıkları kişileri hemen ekranlarında görüyor olacaklar. Ve sadece Küba'da yapılan bu etkinlikte sadece Kübalı caz sanatçıları değil, Amerika'dan, Rusya'dan, Çin'den, Fransa'dan, Kore'den, Japonya'dan, dünyanın her yerinden, Tunus'tan caz sanatçıları olacak. Onları izleme ve dinleme fırsatları da olacak. Bu yüzden sadece konserin düzenlenmesi değil, canlı yayınla dünyanın her yerine iletilmesi de bizim için çok önemli bir etken.
Evet, peki bize yurt dışından gelen ya da gelecek sanatçılar var mı?
UNESCO'nun sitesinde şu an kayıtlı olarak görülen konserleri bildiğim kadarıyla yurt dışından davet edilen sanatçılar da var. Kendilerini ispatlamış caz alanında ünlü sanatçılar da Türkiye'ye gelecekler, İstanbul'a, Ankara'ya, Bursa'ya, Antalya'ya gibi farklı yerlere. Ama şunu da söylemek gerekir ki dünya genelindeki ilk 50, ilk 100 başarılı en iyi caz sanatçısı, bunların hepsini Küba'da bir arada göreceğiz.
Evet. Ve oraya tüh gidemeyeceğiz, cazı da çok seviyoruz diyen dinleyicilerimiz internet aracılığıyla izleyebilecekler. Bu da gerçekten çok büyük avantaj.
Doğru.
Çok teşekkür ediyoruz bugün stüdyomuza gelip bu bilgileri bizlerle birlikte paylaştığınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle Dünya Bir Hazine köşemizde. Sağ olun, var olun.
Teşekkürler.
Kolay gelsin size. Sevgili dinleyicilerimiz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Komitesi sektör uzmanı sevgili Tolga Korucu bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle yeniden müziğe dönüyoruz.
Şehir
15.27'yi gösteriyor. Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor. Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla. Ve biz şimdi Edirne'ye uzanmak istiyoruz. Tarihçi yazar Sayın Mehmet Berk Yaltırık telefon hattımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, şimdi tarihi kaynaklardan ve halk arasındaki rivayetlerden derlediğiniz korku hikayelerinizden söz etmek istiyoruz birazcık. Çünkü bu korku hikayelerini çok geniş kitlelerle buluşturmaya başladınız ama birazcık korku hikayelerinin gerisine gidelim isterseniz. Nasıl başladı korku hikayeleriyle ilgili neler anlatacaksınız? İlgi ta çocukluktan geliyor herhalde.
Evet, evet. Aile büyükleri bile, anne annemle, dedemle biraz fazla zaman geçirdim. Ve onlarla çok zaman geçirince tabii onların kastı olmasa bile anlattıkları şeyler, hikayeler ya da kendi yaşadıkları olaylar ya da günlük yaşamlardan anlattıkları şeyler bile ilgimi çekiyordu. Bir hikaye gibi geliyordu hep. O benim hikayelere merakımı biraz depreştirmişti o yaşlardan itibaren ve gittiğim her yerde bu tip insanlarla konuşarak bir araya gelerek onların hikayelerini toplamaya derlemeye başladım. Sonra bu yavaş yavaş halk bilim alanına kaydı biraz, hani neye inanıyorlar, işte nerede görmüşler veya nerede de söyleniyor. Söylence efsane derlemesi döndü. Bunları da derledikten sonra ben kurgulayarak hikayeye dönüştürmeye başladım. Yaklaşık bir 7 yıldır falan bir yazım sürecim var. Sitelerde, dergilerde, fanzinlerde, bazı basılı kitap çalışmalarında yer aldım. En son bir Yedi Kuleli Mansur diye bir romanım çıktı. Bu derlediğim unsurları, işte gerek tarihi kaynaklarda denk geldiğim ufak anekdotları, gerekse halk ağzında denk geldiğim şeyleri bu şekilde okuyucuyla ve bazen de dinleyiciyle buluşturuyorum. Çünkü bir de korku gecesi yapıyorum ben. Şey, belirli yerlerde toplanıyoruz. Daha çok Edirne'de oluyor. Burada bulunabildiğim için. Toplananlara, işte insanlara korku hikayeleri ben orada aktarıyorum böyle tiyatral bir şekilde.
Peki bunu gönüllü olarak yapıyorsunuz?
Evet. Yani en azından şimdilik belli bir ücret karşılığı falan olmadan yapılıyor bu. Daha böyle hani toplanma amaçlı oluyor, işte kültür etkinliği gibi. Hani belki ileride başka yerlerde daha farklı formatlarda bu yapılabilir ama şimdilik bu şekilde düzenleniyor.
Evet, bir nevi korku meddahlığı yapıyorsunuz yani.
Evet.
Peki geri dönüşler nasıl? İnsanlar memnunlar mı bu tür şeyler dinlemekten?
İnsanların memnuniyeti hayli yoğun. Hani ben ilk başta böyle bir ilgi beklemiyordum. Çünkü ben hikaye derlediğim yıllarda çok bu kadar ilgi göstermiyorlardı insanlar. Ama yazmaya başladıktan sonra, bazı kitlelere ulaşmaya başladıktan sonra başkalarının da ilgisini çekmeye başladı ve şimdi mesela eskiden 5-6 kişi anlatırken bugün bazen 20-30 kişi toplandığımız oluyor. Hani biz de dinlemek istiyoruz diye geliyorlar. Onlar için çok farklı bir şey oluyor. Hani özellikle de çoğu genç kuşaktan bu insanların ve o eski soba başı sohbetleri falan pek görebilmiş değiller ya da aile büyükleriyle zaman geçirmiş değiller. Hani böyle telefondan kafalarını kaldırıp böyle bir yüz yüze sohbet ortamına kavuşunca bu hali onlara farklı geliyor.
Evet, peki hikayeleri nasıl derliyorsunuz, nasıl ortaya çıkıyor? Kendiniz mi yaratıyorsunuz yoksa gerçek kişilerin ağzından aldığınız hikayeleri mi paylaşıyorsunuz?
Şimdi şöyle, eğer bir hani akademik bir çalışma falan yoksa, bu hani belli bir yöreyle ilgili işte halk ağzından derlemeler yoksa, ben diyelim ki bir kahveye gittim, oturdum, oradaki insanlarla konuşuyorum ya da işte bir caminin önündeki ağaçları görüntüsü oturan yaşlılarla vesaire denk geldiğim insanlarla konuşuyorum böyle. O biraz girişken olmayı gerektiriyor. Ve bu sohbetler sırasında her şeyi anlatabiliyorlar. Yani 100 yıl önceki bir savaş anısını bile aktarabiliyorlar ama bu aktarmalar esnasında işte ben şunu duymuştum, ben de şunu duymuştum diye sohbet şekli gelişince bayağı bir derleme malzemesi çıkıyor. Anlattığım hikayelerde genelde bunları birkaçını bir araya getirip kurgulayarak anlatmak zorunda kalıyorum. Çünkü söylenceler asıl hali çok kısa. Çünkü zaman içerisinde sözlü kültür biraz zarar gördüğü için dillendirme aktarım konusunda bazı eksiklikler var. Yani hikayeler daha kısa ya da daha detaysız anlatılıyor. Yani o haliyle sunulunca okuyunca pek bir lezzet yaratmıyor ama kurgulandığı zaman birkaç motif bir araya gelerek kurgulandığı zaman okuyucu için hani daha sunulabilir, daha hikaye tarzı bir şey ortaya çıkıyor.
Genellikle nerelerde geçiyor hikayeler?
Benim hikayelerim bir özelliği de genelde tarihi tarzda olması, tarihi dönemlerde geçmesi. Osmanlı döneminde geçiyor, bilhassa Balkan topraklarından. Balkanları çünkü bu folklorik yapısı hayli uygun benim hikayelere. Ben en çok o Rumeli, eski Rumeli insanının inanışlarında hikayeleri, günlük yaşantısını hikayelerimde işliyorum. Yani bir yaklaşık bir 150 civarında falan eğer hikaye varsa, hani birçok yerde yazıyorum, bunun en az hani 70'i 80'i belki de şeydir, Balkanlarda geçiyordur, yani bunu söyleyebilirim.
Evet, özellikle Edirne'de yaşıyor olmanın getirdiği bir şey herhalde olsa kesinlikle, gerek bu da.
Kesinlikle. Burada Balkanlardan bir kopma söz konusu değil yani. Kültürel olarak Edirne hala orada bir parçası ve bizim işte başka Balkan ülkelerinden gelen arkadaşlar da söylüyor bunu. Bizim oralara çok benziyor. Hiçbir farkı yok yani. Buradayken yabancılık çekmiyoruz falan diye böyle yaşadıklarını, hissettiklerini anlatıyorlar. Buranın kültürel arasında büyüyünce tabii yetişince, buranın insanıyla etkileşime girdikçe tabii ki benim bu araştırmalarımı da uğraştırma edebiyat çalışmaları da haliyle etkiledi.
Ne güzel. Peki bu hikayeleri bir kitap haline de getirmeyi düşünüyor musunuz Sayın Mehmet Berk Yaltırık?
Evet evet, öyle bir niyetim de var. Öyle bir niyetim var ama roman tarzında olursa olur. Çünkü kısa hikayelerde hani kısa hikayeleri çok kısa sürede yazıp ulaşılabiliyorum ama basılı olarak böyle roman daha biraz kurgu ve bilgi içeren çalışmaları okuyucuya ulaştırma çalışmalarım var. Çabalarım var.
Peki bu çalışmalar kısa sürede sonuçlanabilecek çalışmalar mı yoksa biraz daha uzun soluklu mu görünüyor?
Yok. Yani çok, belki birkaç ay içerisinde yeni haberler alabilir okuyucu yani bu çalışmalarla ilgili. Çünkü evet. Arkada sıraladım ve ona göre belli bir çalışma programı dahilinde işte her gün bir sayfa ya da bir iki sayfa yazarak vesaire onları da adım adım bitirmeye çalışıyorum.
Ne güzel. Şimdi bu anlatıları Edirne'de gerçekleştiriyorsunuz. Zaman zaman da İstanbul'a gidiyorsunuz. Evet. Peki bu iki ilin dışına çıktığınız ya da çıkacağınız süreler var mı?
Olabilir ama çok belki ilerleyen tarihlerde, çünkü şu anki çalışma programıma çok sık seyahat etmek pek uymuyor. İstanbul, işte Kırklareli ya da Tekirdağ, yani daha yakındaki yerlere gidip gelebiliyorum. Daha uzağı için bir belli bir şey, ayrı bir çalışma programı gerekiyor. Belki daha ilerleyen tarihlerde o tür bir şey yapabilirim.
Evet, belki ilerleyen tarihlerde o zaman dilimi hafta sonlarına denk gelecek şekilde ayarlanır, gidebilirim diyorsunuz. Evet, evet. Sayın Mehmet Berk Yaltırık, çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldığınız için.
Size
söyleşilerinizde kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun.
elime.
Sözler ve düşler. Tülin Şenaltın'ı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Belki pek çok insan için hayatın tek düze akışına katılacak günlerden biri başlamıştı bu sabah. Her sabah olduğu üzere uykunun karşı konulması güç rahatlığından isteksizce uzaklaşıp yataktan kalkmışlar. El yüz yıkamak, giyinmek, makyaj yapmak veya tıraş olmak gibi güne başlamanın alışılagelmiş hazırlıklarını yapmışlar. Ayaküstü ya da masanın bir kenarına eğreti oturup kahvaltı niyetine ve aceleyle 3-5 lokma atıştırmışlar. İşlerine yetişmek için koşar adım çıkmışlardı evin kapısından. Bunun dışında olasılıklar da var elbette. Ne tuhaf, hayat hakkındaki genellemelerinde doğrudan doğruya kendi hayat akışının sayısız kopyasını varsayma yoluna gidiyor insan. Sanki bambaşka yaşam biçimleri yokmuş gibi. Ben de dahilim buna. Oysa çiçeği burnunda bir sosyal hizmet uzmanı olarak ve mesleğim gereği birbirine taban tabana zıt yaşam biçimleriyle karşılaşıyorum bir süredir. Genç yaşlı, kadın erkek, varlıklı evsiz, çalışan işsiz, güçlü güçsüz, umutlu umutsuz ve daha neler neler. Her biri kendince bir yaşam biçimi uydurmuş ya da kendine bir yaşam biçimi uydurulmuş farklı hayatlar. Öyle ya, güne başlayışları da, günü yaşayışları da farklıdır elbet. Ama ben, güne sadece benim gibi başlayabilir, günü benim gibi yaşayabilirim ki bu da doğal. Aman, ne bileyim ben. Yok yok, bildiğim bir şey var aslında. Bildiğim, bugün yaşadıklarım nedeniyle yarın sabah güne her zamankinden farklı başlayacağım ve günü, hatta belki de hayatı şimdiye kadar olduğundan farklı bir bakış açısıyla yaşayacağım. İki adım ötemdeki koltukta ömrü boyunca hiç uyuyamamışçasına derin bir uykuya dalmış ve hiç tanımadığım şu anki görünüşü 10 yıl fazla gösterse de aynı yaşlarda olduğumuzu tahmin ettiğim genç kadın bunun hem nedeni hem de kanıtı. Akşam üzeri rastladım ona. Rastladım sözcüğü, lafın gelişi aslında. Rastlantılara inanmam ben. Hayatta her şeyin bir nedeni olduğuna, önceden ve görmesek de varlığını hissettiğimiz bir güç tarafından en ince ayrıntısına kadar tasarlandığına inanırım. Onun da benim de aynı anda orada oluşumuz mesela. Onun vazgeçilerek, benim vazgeçirerek kazanmamız gereken yeni bir deneyime, yeni bir bakış açısına ihtiyacımız vardı ve bu nedenle karşılaştırıldık bence. Hava güzel, keyfim yerinde olduğunda uğramayı adet edindiğim şehrin en yüksek binalarından birinin teras katındaki iç içe evine uğramıştım akşamüzeri. Kafe demeyi tercih etmediğimden içecek evi tanımlamasını ben uydurdum. Ve hoşuma gidiyor böylesi. Daha masalardan birine oturmama kalmadan gördüm onu. Güneşli bir akşam üzeri olmasına rağmen henüz havalar yeterince ısınmadığından pek kimse yoktu zaten terasta. İki masa ötemde terası çeviren parmaklıkların hemen yanındaki masaya oturmuş bir kağıda bir şeyler yazıyordu. Batı yönünden gittikçe koyulaşan turunculuktaki güneş ışığı, göz pınarından yola çıkıp düzgün burnunun sınırı boyunca hızla ilerleyen gözyaşı damlasını parlattı bir anda. Aynı anda garsonlardan birinin masa göstermek ve siparişimi almak üzere yanıma yaklaştığını fark ettim ve elimi uzatıp bir yandan durmasını, bir yandan da hayali bir kaşıkla çay karıştırma hareketi yaparak çay getirmesini işaret ettim. Ortamdaki sessizliğin bozulmaması gerektiğini düşünmüştüm nedense. Garson başını sallayıp uzaklaşırken, o da kağıdın üzerine kalemi, yarısı dolu bardağın yanına da içtiği çayın ücretini bırakıp ayağa kalktı. Gideceğini sanmıştım ama gitmedi ve terası çevreleyen parmaklıklara doğru yürüdü. Bir robot gibi hareket ediyordu. Kendisini etrafında olup bitenlerden tamamen soyutlamış gibiydi sanki. Parmaklıkların önünde bir an durdu. Sonra iki eliyle demirleri kavradı ve bir ayağıyla zeminden 25-30 santimetre yükseklikteki sete bastı. İşte o anda anladım niyetini. Hızla yanına gittim ve şimdi bile hayret ettiğim bir soğukkanlılıkla "Merhaba, çayımızı birlikte içebilir miyiz?" diye sordum. Sesimin hem sıradan bir soru sorar gibi hem de neşeli bir tonda olmasına çalışarak. Soruma hiçbir anlam verememiş gibi donuk bir ifadeyle baktı bana. Konuşmaya devam edip onu oyalamam gerektiğinin farkındaydım. Tamam, dürüst olacağım. Bak, aklından ne geçtiğini tahmin edebiliyorum. Sadece İnan bana, bu kararın sana şu anda bir çözüm gibi görünse de çözüm değil aslında. Çok iyi biliyorum bunu. Bu cümleleri ard arda sıralarken yüzümden ayırmadığı donuk bakışlarını tekrar karşıya çevirdi ve elleriyle daha sıkı kavradı demir parmaklıkları. Yine devam ettim. Biliyorum çünkü aynı kararı ben de vermiştim birkaç yıl önce. Şimdi buradayım ve o zaman çözüm gibi görünenin çözüm olmadığını çok iyi biliyorum artık. Yalan söylemiştim aslında ama daha önce benzer bir deneyim yaşadığımı düşünürse onu daha kolay ikna edeceğimi düşünmüştüm bir çırpıda. Yanlış da düşünmemişim. Tekrar bana baktığında birkaç saniye önceki gibi donuk değildi bakışları. Aksine ilgiyle bakıyordu. Ve sonuçta buradayız işte, benim evimde. Neler olduğunu bilerek sormadım henüz. Tam hayata çağırmışken kendisine hayattan vazgeçme noktasına getiren nedenleri yeniden hatırlatmak istemedim. Sabaha kadar yanında bekleyeceğime söz verip daldığı derin uykudan uyandığında yeni bir güne, hayatın hiç bilmediğimiz ya da tanımadığımızı sansak da aslında hiç tanımadığımız yüzlerini yeni bir bakış açısıyla görmeye başlayacağız ikimiz de. En azından öyle umuyorum. Hayatta her şeye rağmen ve küçücük de olsa bir umudu olmalı insanın. Şimdi burada olduğuna göre artık onun da bir umudu var demek ki. Belki devam etmek için, belki de başlamak için sil baştan. Ve işte haftanın ilk günündeki birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü Hayatın Sesleri'ni siz sevgili dinleyenlerimiz için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar. Yayını sevgili Ayhan Taşçı ulaştırdı sizlere ve ben Nilgün Doruk sundum. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimiz işte bugün de sona eriyor. Ancak yarın Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında biz yine başkentte sizleri bekliyor olacağız. Yine beğeneceğinizi umduğumuz programımızla, siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmaya çalışacağız. Beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle. Yarın 15 haberleri sonrasında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Antalya 28, Bilecik 25, Yamama 25.
Lan bu ne? Bir de dayanıklı cam.